Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta meta sinema üzerine konuşacağız ve konuğumuz İstinye Üniversitesi'nden doçent doktor Hasan Gürkan. Hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum, merhabalar.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi belirtmek istiyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün konumuz meta sinema. Öncelikle bilmeyenler için meta sinema nedir? Buradan başlayabilir miyiz hocam?
Tabii. Biz film çalışmalarında sinemayı bir kurum olarak, sinemayı ya da kitle iletişim aracı olarak filmleri iki perspektifte ele alıyoruz. Bir ana akım, dominant, egemen sinema ya da biraz daha spesifikleştirirsek meseleyi, high concept filmler, yüksek bütçeli, ticari, eğlendiren, popüler filmler olarak ele alıyoruz. Ya da daha konvansiyonel bir bakış açısıyla klasik anlatı filmleri olarak tanımlıyoruz. Bir diğer tarafta da alternatif anlatılar ki bunlar da bağımsız sinema olarak karşımıza çıkıyor ya da daha ideolojik bir perspektiften kadın anlatıları, queer anlatıları olarak karşımıza çıkıyor ve sinematografik unsurların ya da tekniğin kullanılması anlamında da ki buna film aracı olarak kameranın konumlandırılışı, açılar ve yine bu kameranın kadraj içerisinde yer alışı ve teknik ekibin gibi unsurları da düşündüğümüz zaman daha alternatif bir yerde duran filmler karşımıza çıkıyor. Karşı sinema, alternatif sinema ya da bağımsız sinema bunların ana başlıklarını, alt ana başlıklarını oluşturuyor. Ve meta sinema ya da meta film dediğimiz film anlayışıysa filmin sürekli olarak kurgu ve gerçeklikten geçtiği ve dördüncü duvarı kırdığı bir tür sahte film olarak tanımlamamız mümkün. Biraz daha ayrıntılandırabilirim bu söylediğim cümleyi. Ama buna istinaden bir örnek vermek gerekirse, örneğin bir karakterin doğrudan kameraya yani film aracına baktığı, yani aslında seyirciye bir şeyler söylediği anlatılar veya hikayenin film yapmakla ilgili olduğu film anlatıları, örneğin bir oyuncunun hayatı, bir prodüksiyon sürecine dair bilgilerin aktarıldığı anlatılar ya da yönetmen anlatıları yine bu meta filmlerin çerçevesini oluşturuyor diyebiliriz. Yani özetle bu şekilde açıklamamız mümkün. Meta filmi.
Çok teşekkürler. Meta sinema, meta film nedir? Öğrendik. Peki meta sinemanın, meta filmin amacı nedir? Neden böyle bir ihtiyaç duyulmuş?
Şimdi şöyle ki, hani tekrardan bu tanım çerçevesinden gidersek eğer, bu en dar anlamıyla ya da en jenerik ifadeyle diyelim meta film, izlediğimiz şeyin bir film olduğu gerçeğine dikkat çeken film olarak tanımlamamız mümkün. Bu ne demek? Bu şu demek. Tam da biraz önce bahsettiğimiz o popüler anlatılar, ana akım anlatılar ya da klasik sinema anlatıları dediğimiz anlatılarda biz izleyici olarak film anlatısı ve filmdeki karakterlerle özdeşleşiriz. Çünkü zaten film yapımcılarının ve film yönetmenlerinin bizden istedikleri en temel ve en öncelikli unsur izler kitlenin karakterlerle, ki bu özellikle ana karakter ve daha sonra yan karakterlerle özdeşleşmesini sağlamaktır. Biz ne yaparız filmi izlerken? Bir filmi onun bir kurgu dünyası ya da kurgu anlatısı olduğunu tamamen unutur ve duygu durumumuz alçalır, artar, yükselir. Onunla seviniriz, yani ana karakterle seviniriz ya da ana karakterle birlikte üzülürüz gibi gibi tüm bu duygu durumlarını yaşarız. Ve aslında Aristoteles'in de dediği gibi katarsisi bize bu büyük anlatılar ya da popüler anlatılar yaşamamızı sağlar. Bu özdeşleşme, yani identification dediğimiz unsuru bize yaşatarak. Örneğin korku filmleri izliyoruz, romantik komediler izliyoruz, dramalar izliyoruz ya da gerilim filmleri izliyoruz ki bu popüler türleri daha da genişletmek mümkün. Ve her bir anlatıyı izledikten, ve anlatıyı izlerken, daha doğrusu giriş, gelişme ve sonuç şeklinde biz o filmin bir kurmaca olduğunu unutup karakterlerle birlikte o duygu durumlarını deneyimlemeye başlıyoruz. Ve aslında böylelikle izler kitle bir nevi edilgenleştirilmiş oluyor. Tabii bunun daha ciddi anlamda metinsel alt okumaları ya da ideolojik okumalarını yapmak da mümkün. Ama meta film dediğimiz unsurda, eğer ki izlediğimiz görsel metnin bir kurmaca olduğu gerçeğini biz tanışıyorsak, dolayısıyla yani başka bir deyişle film genellikle karakterlerin bu dördüncü duvarı kırdığı doğrudan örneklere yer veren, kendini bilen ve kendine atıfta bulunan filmler olarak da tanımlarsak meta filmleri, yani aslında amaç şu kıssadan hisse: hey izleyici, sen aslında kurmaca tamamen masalsı ya da kurmaca ya da tırnak içinde uydurma bir hikayenin içerisindesin ve dahil ediliyorsun. Lütfen bu gerçekle yüzleş ve bu gerçeği unutmadan bu görsel metni izle ve deneyimleyi bize film yapımcıları ve film yönetmenleri aslında anlatıyorlar ve dikte ediyorlar. Diğer taraftan son bir şey bu sorunuza dair söyleyebilirim. Çünkü sinemayı biz hani yedinci sanat olarak tanımlıyoruz, popüler kitle iletişim aracı olarak tanımlıyoruz, bir ideolojik aygıt olarak tanımlıyoruz ya da işte kar elde etmek için bir araç olarak tanımlıyoruz ki bunun tanımlarını yapmak ve arttırmak mümkün. Dolayısıyla sinemaya nereden baktığımız ve sinemayı nasıl ele aldığımızla da alakalı bir şey bu meta film konusu ve meta sinemanın üretilme durumu. Eğer ki biz biraz önce dediğimiz gibi kitleleri edilgenleştirmek ve onları pasifize etmek ve onların izlediği bu görsel metinleri görsel metinlerle özdeşleşmelerini sağlamak istiyorsak, o zaman apayrı bir dünya inşa etmeli ve bu dünya içerisinde o sinematografik kodlamaları, araçları ve görsel dili inşa etmemiz gerekiyor. Ama diğer taraftan meta film ya da meta film gibi özellikler taşıyan anlatılarla da izleyiciyi buluşturmak istiyorsak ya da bizim film anlayışımız, sinema anlayışımız bu doğrultudaysa, o zaman da onları daha etken, daha aktif bir konuma yerleştirmemiz, yani izleyiciyi daha etken bir konuma yerleştirmemiz gerekiyor ve onlarla daha interaktif, daha izler kitleyi ya da izleyiciyi ayakta tutan bir anlatıyla onları bütünleştirmemiz gerekiyor ya da bütünleştirmek için diyelim meta filmler yapılabiliyor.
Şimdi bugün en çok konuştuğumuz konuların başında Metaverse geliyor. Herkes şu an Metaverse konusunu konuşuyor, tartışıyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformunun adı Meta olarak değişti. Şimdi bunlar tartışılırken biz de bugün aslında yıllardır olan meta film, meta sinemayı tartışıyoruz. Peki Deadpool filminden gidecek olursak bunun meta filmler içerisindeki yeri nedir? Sonuçta burada kameraya bakıp konuşan bir karakter var. Ve bize aslında bu diğer süper kahraman filmlerine bir kötüleme mi yapıyor? Yani meta filmi gerçekten, bakın bu bir aldatmaca, aslında böyle bir dünya yok, çıkın bu dünyanın içinden demek için mi yapılmış bu tür filmler, meta filmler?
Bu güzel bir soru ve aslında çok da doğru ve anlamlı bir soru. Şöyle, biraz önce dedik ya biz dördüncü duvarı kırıldığı anlatıların çoklukla yerleştirildiği film anlatıları meta filmler. Şimdi biz önce bu dördüncü duvar meselesine açıklık getirelim. Sonra da sizin Deadpool üzerinden nasıl bir anlatı ya da izler kitle uyarılıyor ya da ayakta kalmaları sağlanıyor'yu tartışabiliriz. Şimdi bu dördüncü duvar dediğimiz şey aslında izler kitlenin röntgenci bir şekilde baktığı şeffaf bir duvar olarak tanımlamak mümkün. Bunu biraz daha açmamız gerekirse, şimdi örneğin herhangi bir kurgusal yapıtta dördüncü duvar illüzyonunun bozularak sahnedekilerin seyirci ve kurmacadan haberdar olduğu hissinin yaratılması dördüncü duvarı yıkma tekniği olarak adlandırıyoruz. Şimdi mizansen diyoruz biz buna film çalışmalarında. Mizansen aslında tiyatro geleneğinden gelen bir Fransızca menşeili bir film ve aslında sahneye çıkmak ve oyununu performe etme meselesi. Bunun sinemaya uyarlandığı biçimde ise ışık, kostüm, makyaj, oyuncu, objeler, nesneler, her bir ayrıntının o sahnede yer alan ya da yer alması gereken her bir ayrıntının o kadrajın içerisinde bulunduğu konum, pozisyonu ve oyuncunun da oyununu sergilediği nokta ve film aracı yani kameranın da durduğu konum, pozisyon, açılar her bir ayrıntı da filmdeki mizansen ayrıntılarını ifade ediyor. Şimdi oyuncuların seyirciyle doğrudan göz teması kurduğu, aslında seyircinin varlığına değindiği ya da seyirciyle konuştuğu, işte bu tekniğe verilebilecek yani dördüncü duvar meselesinin alaşağı edilmesi durumuna verilebilecek en basit özellikler. Şimdi bu dördüncü duvarı bozma teknikleri var, yani yöntemleri var. Birincisi, oyuncuların kameraya, yani aslında biz izleyiciyle göz teması kurduğu ve bizi muhatap alıp bizimle konuştuğu sahneler. Bu meta filmlerde dördüncü duvar meselesinin tamamen alaşağı edildiği sahneler ki bu da seyirciyi kurmaca dünyadan çıkararak kurguda bir absürtlüğe neden oluyor. Çünkü biz aslında %99 oranında tamamen kurmaca anlatılarla haşır neşir olduğumuz ve onları izlemekten haz aldığımız için böyle bir sahneyle karşılaştığımız zaman aslında irkiliyoruz ve İzlediğimiz bu görsel metne yabancılaşmaya başlıyoruz. Yani o özdeşleşme yerini yabancılaşmaya terk etmeye başlıyor ve bunu daha çok biz komedi türündeki eserlerde görebiliyoruz. Ama mesela günümüz örneklerinden Haneke'de, Avusturyalı yönetmen Haneke'de Funny Games, eğlenceli oyunlar olarak hani Türkçeleştirebileceğimiz filminde oradaki tehlikeli ya da işte antagonist dediğimiz kötü ana karakterlerin izleyiciyle direkt göz teması kurduğu sahnelere yer verebiliyor. Şimdi bir yöntem bu dedik. Kameraya dönerek seyirciyle konuşması. Bir ikinci yöntem bu dördüncü duvar meselesine dair karakterin iç monoloğunun seslendirildiği sahneler ki bu teknik karakter seyirciyle konuşmuyor kat'i suretle. Fakat biz seyirci karakterin aklından geçenleri onun ya da onların düşüncelerini duyabiliyoruz. Çünkü biz zaten dedik ya röntgenci bir konumda konumlandırıldığımız için bütün bir film anlatısı boyunca ve böylelikle aslında izleyenlerin yani biz izler kitlenin kısa bir süre içinde olsa karakterin iç dünyasına daha derin bir giriş yapma şansımız oluyor. Ve kurgusal bir anlatıda kullanıldığı gibi bu mesele belgesellerde de sık sık karşımıza çıkıyor bu iç monolog seslendirmeleri dememiz mümkün. Bir diğeri de bu dördüncü duvarı bozma tekniğine yönelik eserin kurmacı olduğuna dikkat çekmek. Şimdi aslında bu kameraya bakarak konuşmak, iç monolog gibi buna diegetik olmayan, non-diegetik unsurlar ya da sesler diyoruz biz film terminolojisinde. Dolayısıyla böyle öğeleri ekleyerek aslında eserin kurmacı olduğuna biz dikkat çekiyoruz ama bir de self-reflexivity dediğimiz öz dönüşümsellik diye bir kavram var. Film çalışmalarında da biz bununla çokça karşılaşıyoruz ve tam da sizin biraz önce dediğiniz Deadpool gibi filmlerde de karşımıza çıkan bu öz dönüşümsellik dediğimiz kavram aslında filmlerin kendini eleştirmesi ya da sanat yapıtlarının kendini eleştirmesi ve bu noktada biz filme daha yakın bir bakış atıyorsak eğer filmlerin kendini filmler üzerinden eleştirme durumu. Ve mesela öz dönüşümsellik kavramı çerçevesinde bu filmlerin hem kendini hem de diğer filmleri eleştirme alt başlıklarına baktığımızda mesela oyuncuyu anlatan filmler, kendi parodisi olan filmler, sinema severi anlatan filmler, film yapımına dair filmler gibi alt başlıklara ayrıldığını görüyoruz film çalışmaları literatüründe. Hem Türk sineması hem de Batı menşeili ya da Uzak Doğu sinemalarında da bunu görmemiz mümkün. Bu noktada Deadpool ya da benzeri tarzı anlatıların da aslında bu parodik ya da eğlendirici bir üslupla hem bu dördüncü duvar dediğimiz bu unsuru bozmaya yönelik bir şekilde kendini inşa ettiğine şahit oluyoruz. Hem de aslında kendinden önce ve kendisi de dahil olan aynı özellikleri barındıran anlatılara dair de aslında parodisel bir kimlik ve parodisel bir anlatıya sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada bir meta film örneği olarak konumlandırmamız mümkün bahsettiğiniz bu örneği. Ki aslında son bir şey bu soruya cevap olarak. Bu hani diyoruz ya dördüncü duvar ve bunun alaşağı edildiği durumlar işte seyirciyi muhatap alıp onunla iletişime geçmek ki bu tiyatroda da vardı. Aslında tiyatrodan gelen bir gelenek ve Brecht geleneği ya da Brecht estetiği dediğimiz bir gelenek ve orada da aslında tiyatroda oyuncuların sahneye çıktığı andan itibaren izleyici yokmuş gibi davranmaları ve tam anlamıyla o hikayenin giriş gelişme ve sonuçlarını baştan sona yaşamaları izleyicinin de o anlatı içerisine dahil olmasını ve özdeşleşmesini sağlıyordu. Ama ta ki Brecht'le birlikte onun tiyatroya getirmiş olduğu bu modern unsurlarla izleyici de artık oyunun içerisine dahil edilip oyuncularla birlikte interaktif bir şekilde yeri geldi. Oyuna dahil edildiler ve aslında bu özdeşleşme yerini daha aktif bir izleyicinin inşa edildiği ama zaman zaman yabancılaşmaların yaşandığı anlatıların oluşmasını sağladı ve sinema yedinci sanat diyoruz tam da bu noktada işte tiyatro, edebiyat, resim, görsel sanatlar, müzik gibi bütün bu sanatların birleşimi ise tiyatrodan da ve edebiyattan da bu geleneği alarak böyle bir film türü diyebiliriz ya da böyle bir sinema anlayışının inşa edildiğini söylememiz mümkün. Ki buna da işte meta sinema ya da meta film adı veriliyor.
Meta sinema gerçekten ilgi çekici bir konu. Benim aslında araştırdığım dediğiniz gibi özellikle tiyatro örneği çok güzeldi. Yani tiyatroda bir yandan biz varmışız gibi davranmaları, bazen hikayeyi direkt bize anlatmaları, hatta soru sormaları ama bir yandan da yokmuşuz gibi davranmaları gerçekten evet. İlginç seyirciye yani ilginç bir tabir olacak ama tokat atarak aslında onu uyandırmak ve sen oradasın seni görüyorum diyen bir tarz aslında. Peki hocam aslında, buyurun.
Evet. Aslında bu tamamen rahatsız olma yani izleyicileri diğer taraftan rahatsız etme meselesiyle de ilgili bir şey. Bu yani bunu nasıl açıklayabiliriz? Şimdi şöyle. Bu eğlence sineması ya da eğlence anlatıları, işte popüler anlatılar diyoruz ya, bunlar haz dolu rüyalar ya da bir takım hayaller, tırnak içerisinde aslında idealleştirilmiş hayaller ürettiği ve sunduğu için biz de izleyici olarak zaten bu anlatılarla karşılaştığımız zaman gayet mutlu mesut izliyoruz ve sonrasında da mutlu o katarsis dediğimiz duygusal hazzı yaşayarak ya sinema salonunu terk ediyoruz ya o tiyatro oyunundan çıkıyoruz ya da artık evlerimizde işte bir takım dijital platformlarda kumandanın tuşuna basarak oh ne güzel sonu da güzel bitti deyip huzura kavuşuyoruz ama işte bu tarz ya anlatının içerisine bu öğeleri yerleştirerek ve gerçeklik ilkesini ve biraz önce de dediğimiz gibi hey izleyici bu bir sadece bu bir oyun ya da bu bir tamamen kurmaca bir anlatı sen sadece bir parçasısın bu 1,5 saatlik süre boyuncayı bize verdiği için ve yeri gelecek bunu da nasıl diyelim daha yani bu üretilmiş olan hazzın bu mutlu sonlarla bitmeyişi ya da kapalı uçlu biter ya bu anlatıların çoğu popüler anlatılarda. Bu alternatif ya da meta filmlerde ya da daha karşı filmlerde sonunun açık uçlu bitiyor oluşu biz izleyicileri de aslında sürekli sorgulamaya sevk eden bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani peki şimdi ne oldu? Ya da şimdi ne olacak? Dolayısıyla aslında o katarsise de ulaşamamış oluyor ve yani o Hollywood anlatıları ya da popüler anlatılarda almış olduğumuz hazın karşısında biz gayet rahatsız olmuş bir şekilde o anlatıya veda etmiş oluyoruz. Böyle bir özellikleri de var bu meta filmlerin diyebiliriz.
2010 ile 2020 yılları arasında artık zirve noktaya ulaşan web 2.0 yani sosyal medyanın ana unsuru etkileşimdi ve aslında meta sinemada da meta filmlerde de seyirciyle bir etkileşim var. Yani Zeki Müren de bizi görecek mi sözü gerçekten aslında meta filmler için böyle ve sosyal medyanın ortak noktasını gösterebiliriz. Etkileşim. Yani önceden internete bir şey yazıyordunuz fakat karşınızdaki kişiden hiçbir tepki almıyordunuz. Artık tepki var. Meta filmlerde de aslında sizi uyandıran, size seslenen bir ortamla karşı karşıyayız. Peki meta filmlerin özellikleri nelerdir? Bu konuyu biraz daha açabilir miyiz? Yani hangi filmler meta filmdir? Sadece bize seslenmesi mi yetiyor yoksa başka özellikleri de var mı?
Bu dediğim gibi hem izleyiciyi muhatap alıp kameraya bakarak konuşulan, yani oyuncuların kameraya dönerek direkt olarak seyirciyle konuştuğu sahneleri barındıran filmler bir meta film olarak karşımıza çıkıyor. Karakterlerin iç monologlarının bolca seslendirildiği, sahnelerin yer aldığı filmler meta filmler olarak karşımıza çıkıyor. Öz dönüşümsellik dediğimiz bu kendini eleştiren filmler ya da daha amiyane bir tabirle hikayenin, yani filmin hikayesinin film yapmakla ilgili olduğu filmler de bir meta film olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü biz aslında bir film izliyoruz ama film içinde bir film izlemeye başlıyoruz. Tam da daha popüler ya da güncel bir örnek olarak 2019 yılı olması gerekir. Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'da filmi aslında tam da bu Hollywood film endüstrisi, bu film yapımcıları, yapım şirketleri, bu starlar ve bir filmin üretim öncesi, üretim ve üretim sonrası aşamalarının her birinin eleştirel bir dille yer aldığı filmlerde ki biraz önce dedik ya, oyuncuyu anlatan filmler, kendi parodisi olan filmler, sinema severi anlatan filmler, film yapımına dair olan filmler de birer meta film özelliği gösteriyor. Çünkü ideolojik olarak da eleştirel bir yerde duruyor bunlar ve aslında bizi gayet ayakta tutmaya çalışıyor, uyandırmaya çalışıyor. Ve bu dediğimiz gibi popüler anlatılarda karşımıza çıkan bu nasıl diyelim ona, şeffaflık. Yani biz bir kadrajı, bir sahneyi gördüğümüzde her şey muazzam bir şekilde dizayn edilmiştir. Biz film aracını, kamerayı asla görmeyiz. Işık, boom gibi bu teknik unsurlara dair herhangi bir şeyi de görmeyiz. Çünkü her şey mükemmel olmalıdır. Ve biz izleyici olarak da herhangi bir aksilikle karşılaşmamalıyızdır. Çünkü izlediğimiz bu görsel metnin bir görsel metin, bir kurmaca dünya olduğunu da tamamen unutmalıyızdır. Dolayısıyla bu şeffaflık özelliği karşısında ön plana çıkarma, yani zaman zaman nasıl ki bir oyuncu kameraya bakıp bizle konuşuyorsa, biz o noktada bir ışık aracını ya da başka bir kamerayı ya da kameramanı bile görüntülerin içerisinde görmemiz mümkün olabilir zaman zaman. Dolayısıyla böylelikle aslında bu şeffaflık karşısında bu filmi film yapan bütün öğelerin ön plana çıkarılma durumuyla biz yüzleşmiş ya da karşılaşmış oluruz. Dolayısıyla bu da bir meta filmin bir başka özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bütün bu unsurlar ya da maddelerin aslında gerçeklik unsuruyla, hani gerçeklik özelliğiyle ilişkili olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü yine film çalışmalarında en çok düşünülen ya da en çok kafa yorulan konulardan biri de bu film anlatılarının hani kurmaca olduğu için acaba gerçekten gerçeklikle olan ilişkisi karşısında neler söylenebileceğine dair bir noktada. Şimdi bu meta filmlerde gerçeklik, yani özdeşleşme dediğimiz o mesele yıkıldığı ve biz izleyici olarak sürekli rahatsız edildiğimiz için ve bu farkındalık içerisinde o bir, 1,5 ya da 2 saatlik görsel anlatıyla buluştuğumuz için ister istemez bir noktadan sonra hem temkinli yaklaşıyoruz o görsel metne, hem de eleştirel bir gözle bakmaya başlıyoruz ya da sorgulayıcı bir taraftan bakmaya başlıyoruz.
Peki izleyici
Dolayısıyla
demişken hocam, izleyici dediniz. Meta sinemayla izleyici ilişkisinden de bahsedebilir miyiz bu arada? Yani mesela Godard'ın Çılgın Perrot diye bir filmi vardı. Sanırım bu da örnek gösterilebilir meta sinemaya. Devamlı kameraya bakarak konuşulan bir filmdi. Yani burada meta sinema, yani normalde sinema izleyici yokmuş gibi davranır. Ama meta sinemada izleyici muhatap alınır. Peki bu meta sinema ve izleyici ilişkisine dair ne söyleyebilirsiniz?
Bu mesele tabii bunun da ucu bucağı yok ama hani şöyle bir özetlememiz gerekirse bu meta sinema filmlerinin daha geniş kitlelere yayılması için öncelikle seyirci açısından düşünmek gerekiyor. Şimdi biraz önce dedik Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'da filmi. Bunun gibi filmlerin meta sinema konseptini daha fazla kişiye ulaştırmak için çok daha trend, daha popüler bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu noktada ne kadar niceliksel olarak ne kadar kişiyle buluşturulduğu önemli bu anlatıların. Ve bizler izleyici olarak da diğer türlü anlatılarla buluşmayı tercih ettiğimiz ve öyle de öyle bir kültürden de geldiğimiz için, öyle bir kitle kültüründen de geldiğimiz için dolayısıyla böyle anlatılarla buluşturmak anlamlı olabilir. Çünkü seyircinin dikkatini dağıtmak yerine her dakika ve her saniye izleyicinin dikkatini çekmesi büyük önem taşıyor. Bu Bir Zamanlar Hollywood'da filmi özellikle bütün bir film izlendiği zaman ve seyircinin psikolojisi, filmin yapısını seyircinin psikolojisiyle birlikte kurgulanması gerektiği de bu meta film ve izleyici ilişkisi açısından önemli. Bir de bu meta filmleri geleneksel anlatılar gibi tutarlı ve hesaplanmış belirsizlikleri çözüp sonuca giden bir olay örgüsü sunmuyor. Dolayısıyla çatışmalar çözülebilir ya da çözümsüz kalabiliyor bu meta film anlatılarında diyebiliriz. Dolayısıyla bu sorunların çözümünde ana nedensel aracın kahramanlar değil, yaşamda olduğu gibi tesadüfler ya da beklenmeyen gelişmeler olduğunu ve bu bakış açısıyla izleyicinin dahil edilmesinin ön planda tutulması gerekebilir diyebiliriz. Dolayısıyla bu bir süreç tabii, çünkü genel izleyici kitlesine baktığımız zaman aslında birçok kişinin tam da diğer türlü anlatıları tercih ettiğini ve eğlenmek için ve kafa dağıtmak için o anlatılarla buluştuklarını görüyoruz ki bu en doğal hakları. Ama diğer taraftan bir de böyle bir tarafı var bu görsel metin dediğimiz görsel anlatıların. Dolayısıyla bu tabii daha da zaman gerekecek ve hiçbir zaman diğer anlatılar gibi popüler ya da ön planda olması çok mümkün olmayabilecek ama tam da sizin biraz önce dediğiniz gibi bu yeni iletişim teknolojileri ve hani olanaklarını düşündüğümüz zaman da artık her bir kişinin, bireyin bu tarz anlatıları üretmesi ve paylaşması da mümkün. Cep telefonlarıyla ya da işte bir takım paylaşım platformlarıyla dahi bunu yapmamız mümkün. Yani 20 yıl, 30 yıl öncesine göre çok daha üretken bir konumdayız. En azından onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yine hayatı algılayışımız ve o algılayış biçimimizi bu anlatılara yansıtışımızla da ilgili dememiz mümkün.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün dinleyicilerimizle beraber aslında bilmeyenler olarak meta sinema nedir? Bunu öğrendik ve gerçekten aslında bugün siz konuşurken düşündüm. Birçok dizide de artık seyirciye bir seslenen ve gerçekten ters köşe yapan yapımları görmemiz mümkün.
Evet.
Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir sözünüz var mıdır veda ederken?
Şöyle, ben teşekkür ederim öncelikle. Çok güzel bir sohbet oldu. Son olarak da tam da sizin bu dediğiniz ana akım prime time televizyon kanallarında yayınlanan televizyon programları vesairelerle ilgili olarak da, çünkü sürekli devir değiştikçe bunun kitle kültürüne olan yansımaları da değişiyor. Çünkü kitlelerin alışkanlıkları ve tüketim alışkanlıklarının da biz değiştiğini ve değiştirildiğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla aslında işte 20 yıl, 30 yıl önceki gibi bir metinle karşılaşıp o metni sadece tüketmek isteyen ya da tüketince rahatlayan ya da mutlu olan bir kitleden ziyade daha aktif ya da interaktif süreçlere dahil olmak isteyen bir kitleyle karşılaşabiliyoruz ki yeni medya dediğimiz iletişim ortamı da aslında biz bireyleri bunu sağlıyor. Bir haber metni okuyoruz, hemen altına yorum yazabiliyoruz ve aslında o haberdeki doğruluk, objektiflik, gerçeklik gibi kriterlere dair ben de bir artık izleyici değil, kullanıcı olarak yorum yapmaya başlıyorum. Dolayısıyla tam da bu noktada işte bu interaktiflik diyelim, hadi bunu böyle özetleyelim. Bu anlatılarla da karşılaşmamız sadece bu ana akım prime time ürünlerde değil ya da platformlarda değil, daha alternatif ya da dijital platformlardaki ürünlerle de daha sık sık karşılaşmaya başlıyoruz. Ve buna yani bireylerin ya da izler kitlenin bunlarla karşılaştıkları durumlarda verdikleri feedbackler, geri bildirimler de tabii ki çok daha artık uyum sağlamış bir şekilde kendini gösteriyor zamanla.
Hocam tekrar dinleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum.
Ben
Bu
teşekkür
hafta
ederim.
İstinye Üniversitesi'nden Doçent Doktor Hasan Gürkan hocamız ile beraber meta sinema ve meta filmler üzerine konuştuk. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Dijital Dünya.